Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dine hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenleri bulunca kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? Suali tekrar almak ihtiyacım duyuyorum. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dine hakka girerler. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürüyor ve insanlar, yani İslam ümmetinin dışında kalmış olan insanlar, İsa Aleyhisselam'ın Deccal'ı öldürmesinden sonra süratle ve ekseriyetle dine hakka girerler. Ekseriyetle. Yani onların yarısından daha fazlası İslam'a girerler. Ama bir başka hadis karşımıza çıkıyor. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Şimdi böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle kıyamet kopmaz? Hadis-i sahihte rivayet edilen hadis metni Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriatı İslami ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini imanı zayıf olanlar istifade ediyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriatı İslam diniyle amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini. Hadis 13. meselenin ikinci kısmında konuyu şöyle buzağa kavuşturmuş. Önce bunu ilave ediyorum. Şahsı İsa Aleyhisselam'ın kılıncıyla maktul olan şahsı Deccal'ı. Yine hadis mealini başka tarzda ifade ediyor. Şahsı İsa Aleyhisselam kılıncıyla, İsa Aleyhisselam kılıncıyla maktul olan, katledilen, öldürülen şahsı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli maddiyeti ve dinsizliğin azameti heykeli. Yani bir yanda büyük Deccal'ın temsil etmiş olduğu dinsizlik ve onu, yani onun şahsı manevisini öldürecek, Deccal'ın temsil ettiği dinsizliğin şahsı manevisini öldürecek ve inkar buluyet olan fikir türküsü mahvedecek ancak İsevi ruhaniyledir. Yani bugün Marksist felsefe, adına komünizm dediğimiz Marksist felsefe veya felsefedeki eksistansiyalizm gibi bazı felsefi cereyanlar ateizmi neticelerdir. Mutlak nefsizlik. Dolayısıyla burada bahsedilen Deccal ateizmin, komünizmin, eksistansiyalizmin yani mutlak dinsizliğin mümessili durumundadır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam kılıncıyla maktul olan şahsı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli maddi ve dinsizliğin azameti heykeli ve şahsı manevisini öldürecek. Yani dünyadaki ateizmi kökünden kazıyacak, öldürecek ve inkar-ı uluhiyet olan fikri küfrisini, onların doğrudan doğruya ancak ibadete layık olan Allah'ı inkar eden küfri fikrini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir. Ki o ruhaniler, nazik noktaya geldim, o ruhaniler din-i İsevi'nin hakikatini, hakikati İslam ile mezcederek, İslam dini ile mezcederek o kuvvete onu dağıtacak, manen öldürecek. Bizna Hazretleri'nin teşhisi, hatta yine bir hadis meali, Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mekke namazda iktidarda tabi olur diye rivayeti, bu ittifaka bu hakikati Kur'aniyenin mef'udiyetine ve hakimiyetine işaret eder. Yani hadiste diyor, Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mekke namaza iktidar eder. Ne demek? Bizzuman Hazretleri diyor ki, bunun manası bu ittifaka, yani Hristiyanların dindar ruhanilerinin Hristiyanlıktan vazgeçip İslamiyet'e girmeleri ve Kur'an'a tabi olmaları ve deraka, İslamlarla kaynaşmaları şeklindeki ittifaka, bu hakikati Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder. Yani ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın mümessili yine Hristiyanlığın mümessili İsa Aleyhisselam'dır. Ahir zamanda müminlerin mümessili de Mekki Aleyhisselam'dır. Şu hadisi Eşrat-ı Suat'a tarif ediyor. Yani ahir zamanda İsa Aleyhisselam gelir. Yüzüman Hazretleri'ne göre şurada İsa Aleyhisselam'ın gelmesinden murat İsa Aleyhisselam'a mensubiyeti ifade eden Hristiyanların dindar ruhanilerinin ekseriyet itibariyle İslamiyet'e gelmeleridir. Ahir zamanda Hristiyanların kısmı ekserisinin İslamiyet'e girmeleri hadiste İsa Aleyhisselam gelir. cümlesinin karşılığıdır. Tekrarlayacağım. Yani tabii beşinci şua, bu meseleyi biraz içinizde merak edenler olursa beşinci şua başına bakacaklar. Çünkü ahir zamanda bu gibi hadiseler eşrafı saata girer. İsa Aleyhisselam gelir. Yani mesela Hasan gelir, Hüseyin gelir gibi değil. Ne demek? Manası meçhuldür. Dolayısıyla bir zaman Hazretleri bu gibi hadiseleri tafsir ederken bunu ancak dinde rusuh peydah eden ulema izah edebilir. Bu hacının hocanın izah edici bir mesele değildir. Dolayısıyla bir zaman Hazretleri'ni bu 13. meselede İsa Aleyhisselam gelip Mehdi'ye iktida etmesini tefsir ederken önce hadis metnini zikrediyor. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi namazda iktida eder, tabi olur der rivayeti bu ittifaka. Yani Hristiyanların dindar ruhanilerinin ekseriyeti İslamiyet'i kabul edip Müslümanlar cenahında geçmesi şeklindeki ittifaka, yani hakikati Kur'aniyenin met'uiyetine ve hakimiyetine işaret eder. İslamiyet'i kabul edecekler, Kur'an'a tabi olacaklar, o zaman Kur'an'a azimüşşan hakim olacaktır. İşte asr-ı ahirdeki bu gelişmeyi Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelir cümlesiyle ifade ediyor. Şimdi Risale-i Nur'larda bununla alakalı, yani bu istikamette daha rahat düşünebilmemizi kolaylaştıran bazı örnekler var. Mesela Lem Ağlar'da izah var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hem Hazreti Hasan'ın hem Hazreti Hüseyin'in başını öpüyor. Bu sadece Hazreti Peygamber'in iki torunun başını öpmesi ve sadece şu iltifat-ı nebeviden onların istifade etmesi şeklinde değil. Hazreti Hüseyin bunu tavsiye ederken, yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in başını öpüp kıyamete kadar gelecek olan ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen Mehdi insan, müstesna kabiliyetlerde o öpmenin listesi var. Dolayısıyla Cenab-ı Peygamber Hazreti Hüseyin'in başını öpüyor, Zeynep Ali'den başını öpüyor, Cafer Sadık başını öpüyor, Abdülkadir Genel Hazreti'nin başını öpüyor ve böylece asr-ı ahire kadar İslam camiasına kumandanlık eden alemiyetine devreden gelen kumandanların başını öpüyor. Burada da bu tarzda ifade ediyor. İsterseniz şuradan kısa bir şey ilave edeyim. Aynı istikamette. Hüsat Lemat'ta diyor ki, Nasraniyet İslamiyet'e teslim olacak. Hristiyanlar en sonunda İslamiyet'e girecekler. Nasraniyet ya intifa ya sıfa bulacak. Ya sönecek ya da safileşecek ve aslına bulacak. Yani ne demek? Hristiyanlar ya intifa ya sıfa bulacak. Yani İslam'a karşı teslim olup terk-i silah edecek. İslam'a teslim olup terk-i silah edecek. Bir zaman Hazretleri bunu gayet açık olarak muhakkama tekrar ediyor. Ve burada aslında çok ciddi de bir davet vardır. 8. mukaddemenin sonunda bir zaman Hazretleri şöyle diyor. Bu eser 1912 senesinde tabi edilmiş. Biz şimdi 1996 senesindeyiz. Dolayısıyla eserin yazıldığı tarihe göre şu kadar sene istikbaldeyiz. Rüzum Hazretleri diyor, eğer istersen istikbal içine gir, bak hakikatların meydanında hikmetin taht-ı nezaretle mürakabesinde. Hakikatların meydanında hikmetin, yani bilimlerin, doğru düşünen aklın, Kur'an'da barışık olan araştırmanın, tahkikin, tetkikin nezaretle mürakabesi altında teslis içinde Hristiyan iken tevhid arayanlar. Safsata ederek asıl tevhidi mahsul itikadı kamil ve aklı serin kabul etmiş, akili hak ile mücehhez ve seyf-i durhan ile mütekalif olanlarla mübareze muharebe ederse nasıl birden mağdur münhesir diyor. Bir zaman Hazretleri diyor, hakikatlerin meydanında hikmetin, doğru, sağlam ve muhakemeli düşüncenin taht-ı nezaretle mürakabesinde. Nezaret altında, mürakabesi altında, teslis içinde tevhid arayanlar, Hristiyan iken İslam dinini arayanlar, safsata ederek asıl tevhidin az, tam Allah'ın bir olduğuna iman akidesi ve itikadı kamil, mükemmel bir iman ve aklı selim kabul ettiği ve o İslami imanını da aklı selim ile, yani vicdanın ziyası olan ulumu İslamiye'yi aklın nur olan temelimleriyle mezcelerek inkişaf eden mantık, muhakeme, delil, burhan, hüccet, ispat gibi Kur'an'ın hikmetin nezaretinde kabul ettiği böylesine akide hakle mücehez, İslam ile mücehez ve Seyyid-i Burhan ile, yani Burhan delil kılıncı ile mütekalif olanlar da delil kılıncı ile kılıçlanmış, kılıncını sırtına almış olanlara mübarez ve muharebe ederse nasıl birden madem mezun oluyor? Yani bir zaman Hazreti şunu diyor, müminler İslam diniyle alakalı dinin hakikatlerini Hristiyanlara inandırıcı bilimlerle anlatmaya muvaffak oldukları zaman Hristiyanlar da İslamiyet'i arıyorlar. Bakınız nasıl birden İslamiyet'i kabul ediyorlar. Daha sonra da diyor, Kur'an'ın üslubu hakimanesine yemin ederim ki Nasara'yı emsalini havalandırarak dalalet derelerine atan, Hristiyanların emsallerini havalandırarak dalalet derelerine atan, yalnız aklı az, aklı red ve burhanı tar, burhanı red ve ruhbanı taklit etmektir, papası taklit etmektir. Hakikaten Hristiyanlar da delile ehemmiyet vermiyorlar. Ben bir münasebette o vaktim 3-5 aylık çocuklarıyla beraber bazı hanımlar lişeden çıkıyorlardı. Merakım hücum oldu, içeriye girdi. Henüz papaz vaktiz yaptı, kürsüde duruyor. Yanına kadar gittim ve büyüklere ne yaptığını sordum. Vazanız şon gem aht yetaft. Ne yaptınız dedim. Vaktiz yaptık. Dedim bana biraz izah eder misiniz? Vaktiz nedir? Papaz dedi ki, bu çocuklar günahkarıdır. Ben onun günahlarını temizledim. Bu iş vaktizdir. Dedim bir soru sormama izin verirseniz, günah işlenmiş bir cinayetin neticesidir. Bu annesinin kucağında gelen 3-5 aylık yavrusu ne yaptı ki günahkardır? Ve siz nasıl bir ünvanlı sarahiyetle bu çocuğun günahını temizliyorsunuz? Bu iki sualine cevap vermeniz arz ediyor. Fakat unutmayınız dedim, ben Müslümanım. Benim dinim, din adına akla değer veriyor. Ben şimdi bu icraatınızın böyle ilim muvacesinde tahlili icraatı istiyorum ki ikna olabileyim. Beni şiddete ikaz et. Ben sizi hiç değil ve bir tedenkizi dağıran dedikten sonra esir kan yıfraydandı kirkeye. Ondan sonra ben bir Müslümanla konuşmak istemiyorum. Hiçbir zaman da kiliseye soru sorulmaz. Ben ne diyorsam öyle iman edeceksiniz, öyle kabul edeceksiniz. Hem ben size konuşmuyorum dedik. Yani onlarda böyle Burhan akıl delilleri yok. Onun için bir zaman Hazreti'yi dürtüp Nasrani'ye intifa ve istifa edecek, İslam'a karşı teslim olup tepki silah edecek. Mükerreren yırtıldı, kuruklu hataya geldi. Yani Protestanlığı kabul etti. Önce Katolik'ti, sonra Protestan mezhebini kabul etti. Ancak kuruklukta görmedi, ona sarak verecek. Protestanlığı kabul etti ama yine aradı huzuru. Bu yeniden icat ettikleri şimdi mezhepleri bulamadılar. Perdesine yırtıldı, mutlak da aradı. Yani Avrupa insanı umumiyetle ateisttir. Mesela yolda giden insanlar incelenir, kısmı ekserisi dinsizdir. İncil'e veya Tevrat'a veya Kilise'ye veya Papaz'a, rahibe, rahibe'ye bağlı değildir, dinsizdir. Mesela ben 71'den bu yana Avrupa'dayım. Mesela ben çok müteler müşahadelerim oldu. Yani bu Hristiyan İncil'in kutsiyetine inanacak, Papaz'ın kutsiyetine inanacak, Teslis'in kutsiyetine inanacak, Kilisenin kutsiyetine inanacak ve onlardan hakikaten dünyevi, uhrevi, ızdırabat için onlardan teselli bekleyecek. Ben bilmiyorum. Şeklen kiliseler var, çanlar da çalıyor. Ama kilise kim girer ve kim papazdan neden bekler, ben onun örneğini bilemiyorum. Onun için de günümüzde Avrupa'da kilise tamamıyla otoritesini kaybetmiş. Onun içindeki papazlar şöyle düşünüyorlar, madem artık gelen nesil kiliseye bir inceye değer vermiyor, ama biz yine de bunların diyorları kiliseden geçsindir, kilisede farklı şeyler yapmamız lazımdır. İncelerseniz, kilisede pop müziği çalışıyorlar, kilisede dans müziği tertip ediyorlar, kilisede yarışmalar yapıyorlar, kilisede çocuklara bin bir türlü hediyeler ikram ediyorlar. Ta ki bu münasebette hiç olmazsa, dünyevi bir gayet içinde olsa kiliseden içeri girmiş olsunlar. Yoksa onların en kutsi geceleri bizim Adana yılbaşı dediğimiz 31 Aralık'ı uça bağlayan tarihtir. Ve Avrupa'nın en kutsi kabul edilen kiliselerden birisi de Fransa'daki Notre Dame Kilisesi. Ben bir yılbaşına baktım, 3-5 tane yaşlı kadın, bir o kadar da erkek yanmakta toplasak 10 kişi değil. kilisede ibadet ediyorlar. Yani Arafat vakfesine nispeten onlara en kutsi günü o geceydir. 3-5 kişiden başka o taraftan kilisesine yok. Yani Avrupa insanı artık kilisine değer vermez. Onun için bir zaman Hazretleri şimdi bakıyor mesela Katolik kilisesi öteden beri gelen hakim bir mezhep onda huzur bulamayınca ona isyan ettiler, protestanlığı ilan ettiler. Ancak kurtlukta protestan mezhebinde de görmedi, ona sarah verildi. Perde yine düştü. Mutlak zarara düştü. Bir kısmı lakin bazı yakınlaşı tebliğiyle onda ferah görecek. İslamiyet'i kabullenirse onda huzur görecek. Hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Sönmezse saffetleri İslam'a mal olacak. Bu bir sırrı azimdir. Ona renk işaret Fahru Rusul demiştik, İsa şer'im ile amel edip ümmetimden olacak. Yani İsa aleyhisselam şer'im ile, İslam diniyle amel edecek, ümmetimden olacak. Bu Bediüzzaman Hazretlerine göre Hristiyanlıkları saffet bulup İslam'a mal olacak. Yani ahir zamanda iyi sebebiyle Hristiyanlığın hükmünü kaybetmesinden sonra çoklukla İslamiyet'e girecekler. Ve asıl ahirde yaşanacak olan bu tabloyu Peygamberimiz Aleyhisselam beyan ederken İsa şerriyle amel edip ümmetinde olacak diyor. Ve bu konuyu mektubatta biraz daha tafsilatlandırıyor. Şöyle. Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tedarik eden bir cereyanın emrudana gittikçe ahir zamanda felsefi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup uluhiyetini inkar edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişah tanımayan ve oradaki zabitan ve efrar, onun askeri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahın bir gücüne hakimiyet verir. Öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan efratları, diğer küçük Nemrut hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en büyükleri, ispiritizma ve manyetizmanın hadisatı nedeniyle müthiş harikalar mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip, cebarane, Suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir sine mağrib olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen, aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki iyiseviliğini zuhur edecek. Yani rahmeti ilahiyenin semasından zuhur edecek, hala hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasavvü edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakiki İslam ile birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktidar ederek o iyi sevgili şahsı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Kur'an'a iktidar ederek, yani Hristiyanların ekserisi Kur'an'a iktidar ederek, Kur'an'a tabi olarak, o İsa'nın şahsı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Yani onlar, Hristiyanlar, Kur'an-ı Zülüşşan'a tabi olacaklar. Din-i Hak bu iltihap neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Din-i Hak bu iltihap neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrıyken, Müslümanlar, Hristiyanlar şeklinde ayrı ayrıyken, mağlup olan İsa'nın ve İslamiyet iltihap neticesinde İsevilerin İslamiyet'i kabul edip Müslümanlarla beraber hareket etmeleri neticesinde dinsizlik cereyanına galip edip dağıtacak istidadındayken alem-i semavatta cismi ve şerisiyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam o din-i hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Bir kadir-i külşeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır, madem kaderi külüşü vaat etmiş, elbette yapacaktır. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hz. Cibril'in dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine tenessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misalde dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal, Hz. İsa Aleyhisselam'ın İsa dinine ait en nedir küsü hadiresi için, yani Hristiyanların artık onu bırakıp Müslüman olmaları gibi güzel bir netice için değil semayı dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir netice azim için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza için vaat etmiş vebaleti için Erzak'a gönderecek. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarrebe havası, nur-u imanı da onu tanır, yoksa bedahat derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Bir zaman Hazretlerinden çok iştihar bulan bir konuyu da şöyle takdim edeyim. Yani malum bir zaman Hazretleri daha buluğ öncesi her suale cevap veren bir unvana, yani dediği zaman şeytan bir unvana. Daha buluğ öncesi Doğu Bayazıt'ta cihazetini aldıktan sonra bir kişi geldiği zaman, bir zamanlar kendisine satmakın ve badilerini öğreten hocasıyla ilmi bir münazaraya girecek ve nihayet o Devzuman Hazretleri'ne kisve ilme girmesini tavsiye edecektir. Ve birkaç gün sonra Siyir Şirvan'a uğraştığı zaman abisi Molla Abdullah'la ilmi bir münazaraya girecek, birkaç ay önce talebesi olan Devzuman Hazretleri'ne şimdi Osmanlı Medreseleri Şumulü'ndeki 15 senede tedris edilen bütün kitapları anlayarak bitirdiğini, daha da bir hal kitaplarını tarih ettiğini görecek, vakit o Molla Abdullah'ın bir irtifadır ve bundan sonra bizatihi abisi Devzuman Hazretleri'nden ders almaya başlayacak. İşte bu tarihten sonra Devzuman Hazretleri, yani 1910-11-12 senelerinde ve onu takip eden günlerde Devzuman Hazretleri her gitmiş olduğu menzillerdeki ilim mahvellerinde kendisine sual tecrübe edilmesi için nasıl sual sormaya davet edilir. Bununla alakalı tarihlerde malum çok hatıralar vardır. Nihayet Devzuman Hazretleri İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da da başta medrese müderrisleri olmak üzere alakalı insanlar sordukları türlü suallere Devzuman Hazretleri daima sahih ve doğru cevaplar verir. Bundan sonra konferansa geçen şekliyle İstanbul'da şöyle bir vaka yaşanacaktır. Ben kitaptan aynı okumayı tercih ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Said Nursi 40 sene evvel İstanbul'dayken kim ne isterse sorsun diye harikulade bir ilanet yapmıştır. Bunun üzerine o zamanın meşhur alim ve allameleri Bediüzzaman hücresine kafile kafile gidip her nevi ilimlere ve muhlif mevzulara ve sordukları en müşkil, en muğlak sualleri Bediüzzaman duraklamadan doğru olarak cevaplandırmıştır. Böyle hak ve hududu tayin edilmeyen, yani şu ve bu ilimde veya mevzuda kim ne isterse sorsun da bir kayıt konulmadan ilanet yapmak ve neticede daima muvaffak olmak beşer tayinde görülmemiş ve böyle ihata ve yüksek bir ilme sahip böyle bir İslam daisi şimdiye kadar zuhur etmemiştir. Asıl saadet müstesna. Ben zannederim ki bazı insanlar fazla düşünmüyorlar. Mesela bir hatıra anlatmak istiyorum. Amerika'dayız. Artık Amerikalı Müslümanlar Devzuman Hazretleri'nin hayatını şiddetle merak etmeye başladılar. Ve orada farklı üniversitelerdeki Nur talebelerinden Devzuman Hazretleri'nin hayat hikayesiyle alakalı bir kitap rica ettiler. Bunun üzerine hakikaten çok farklı beldelerdeki muhterem, kıymetli Nur abilerimiz, kardeşlerimizle beraber çok farklı ülkelerden gelen nice Müslümanların gayretiyle fevkalade kolektif bir çalışmayla Devzuman Hazretleri'nin hayatı yüz sayfa halinde hazırlandı. Daha bu 1973 senesinde basılmış. Ben o zamanlar Amerika'daydım ve nihayet bu hazırlanan kitabı böyle bazı kıymetli abilerimiz vardı. Onların da bir kere okumalarını arzu etmiştim. Ta ki dil ve edebiyat unsurları bakımından kitapta herhangi bir hata olmasın. Dolayısıyla kitabı müzakere etmesi rica ettiklerimizden birisi de o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin atom sanayini organize eden zirvede 10 taraf profesörü vardı ve bunların hiçbirisi Amerikan doğumlu değildir. Ekserisi sanayini ve onlardan bir tanesi de İstanbul Kadıköy'den Nur abimiz Erdoğan Gülmen'di. Eğer değişmezdi şu anda Kuzey Amerika Milsen Üniversitesi'nde yine atom fiziği kürsüsündeki çalışmalarına devam ediyor. Bizim bulunduğumuz şehir Milwaukee'ydi. Arabayla 8 saatlik bir seyahatten sonra nihayet o zaman bağda bulunduğu Columbia Üniversitesi'nde ve dairesinde Erdoğan Gülmen Bey'i bulduk. Bizi güzel bir kıyafetle entariyle karşıladı. Çok şen bir insandı. Çok geçmeden benim İsrail'in Nürver'le meşgul olduğunu öğrenince bağına bağına konuşan bir insan olduğu için yine aynı sürüyle ben anlayamıyorum. Çınlıyor ses. Dedim Erdoğan Bey niye bu kadar bağırıyor? Dedi benim adetim hep bağır öyleyse. Nedir yani? Konu ne? Nasıl Bediüzzaman her soruya cevap veriyor? Vermiş. Dedim ben size orijinal olması itibariyle bazılarının dilinden nakledeyim. Yani benim ömrüm Bediüzzaman Hazretleri'ne ulaşsaydı. Ben buna atom fiziğiyle alakalı sorular sorsaydım. Acaba buna da cevap verecek miyim bilmem. Ben dedim bir muhakemeyi size arz edeyim. Siz sonra bir düşünün. Görevini vermez. Dedim size şu anlar var. Ben de külahın hepsi var. Getir şu anlar. Şu anları getirdim. Bu şu anlar. Aç dedim. Açtı. Bir daha aç. Açtı. Bir daha aç. Et daha et. Dedim oradan bir beyt oku bakalım. yıkılmış bir mezar gibi yığılmıştır içinde. Sayfa 79 Envat Bağ'a Asam Ağrana yeter. Ne diyor? Ben bir şey anlamadım. Ben bir latife yandım. Dedim ya Erdoğan Bey, siz daha bir zaman Hazretleri yazdım metni anlayamıyorsunuz. Aklınızda ne zorunuz var ki bir zaman yemine itiraz ediyorsunuz? Tabii ki soğuk şaka, üç tesir yaptı. Dedim, Emir Dalay Kasım'daki alakalı bahsedelim. Bak Erdoğan Bey, bir zaman Hazretleri diyor, ben 1376'da vefat edeceğim. İki, beni defne edeceksiniz ama mezarını yıkacaklar. Üç, işte Emir Dalay Kasım, beni bir meşgule defne edecekler. Dört, meşguldeki kabrimi de birkaç taleben bilecek. Beş, o birkaç talebesine dedi ki, sakın benim mezarımı söylemeyin, yoksa... Erman Bey, şimdi ben size bir söz soruyorum. Bir insanın hangi tarihte vefat edeceğini bilmesi, vefatından sonra kabrinin yıkılacağını bilmesi, daha sonra cesedinin bir meçhule defnedileceğini bilmesi, o meçhuldeki kabrinin birkaç talebesinin bileceğini bilmesi ve onları da ikaz etmesi. Şimdi bu mu daha zor? Senin soracağın bir zaman Hazretleri'yle soracağın atom fiziği mi daha zor? Aynı bir yıkıl dediği zaman. Ben de zamanı iman ediyorum. Başladı. Şimdi ailesi de neydi Amerikalı'nın? Kapıya gelmiş. Demek bugün daha çok bağırıyor. What happens? What happens? Erdoğan, what happens? Süleyman Aleyhisselam bu yeni yarama sıkıntı yapmasın nefesi yok. Beyzuman Hazretleri'nin her soru cevap vereceğini anladığı için heyecanlandı. Dedim bağırsın biraz. Yani şimdi ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Yani konuşun. Şimdi bu zat bütün bir ömür hiç istisnası yok sorulan her suale mükemmel cevap vermiş. Yani birisi Beyzuman Hazretleri'ne sual sormuş, Beyzuman Hazretleri buna cevap vermiş. Hayır, sefkat etmemiştir. Üstelik sualda hudut da yok. Hadisleri, tefsirleri, fıkıhları değil. İsteyen istediği suali sorabilir. Aslında günümüzün bir insanı böyle dellallar gibi nur risalelerini eline alıp değil Anadolu'da dünyanın her yerinde ilan etmeliydiler. Çünkü böyle bir insan asrımıza misafir gelmemiş. Beyzuman Hazretleri tektir. İlmiyle, hafızasıyla, cesaretiyle, şecaatiyle Beyzuman Hazretleri tektir. Dolayısıyla insan, yani Beyzuman Hazretleri'nin hayatına, mahfuziyetine, ilmine, mahfuzatındaki istif edilen kitapların adedine baktığımız zaman, bununla alakalı malum hepinizin hatırlatan bir tatil konular var. Onun için, yani asrımızda kulak verilecek en undi dursa da Beyzuman Hazretleri'nin sadasıdır. Ben konuyu belki biraz uzatıyorum ama müsaade ederseniz şuradan bir yer bulacağım. Devam bu burası çıktı. Sene 1971, Milliyetin Bakanı tevkifleridir ve Ankara'da bir misafirimiz var. Zamanın Milliyetin Bakan Yardımcısı, bir dönemde Sint Üniversitesi'nde dekanlık yapan Alekber Şah. Daha Ankara iner inmez, Milliyetin Bakanı onu karşılayacak ve misafirin ilk suali ben derhal ve en önce Bediüzzaman Hazretleri'ne ulaşmak istiyorum. Tevkifleri o günlerde Ankara'da ikamet eden Seyyid Sami Özcan'ı davet edecek ve ona derhal misafir al, Bediüzzaman'a götür, sabaha kalırsa muhtemelen gazeteciler bu mülakata izin vermezler diyecek ve Sami Özcan'da misafir alacak ve emirdağının yolunu tutacaklar. Şimdi Ali Ekber Şah daha Türkiye'ye gelmeden önce, yani Pakistan'dayken Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı bilgi sahibidir. Kendisi Esfer mezun olduğundan dolayı Nur'un Arabi üzerine okumuştur. Bediüzzaman Hazretleri'nin her suale cevap veren şahsiyetle alakalı fevkalade bilgi sahibidir ve o zaman Pakistan'daki Nur talebeleriyle beraber de zaman zaman bu misaleleri üzerinde düşünmektedir. Bununla alakalı takdirkar bir mektubu da tarih hayatın sonundaki üç ülkelerden gelen mektuplar koleksiyonu arasında mevcuttur. Şimdi Ali Ekber Şah böyle kendisini meşhur eden ve siyaseti İslam'ın ortasında İslam dünyasının istikbali ahiretiyle alakalı olan bir yıl sualleri kağıdın bir yüzüne baştan sonuna kadar yazacaktır. Ve Beyzuman Hazretleri'ne ulaştığı zaman kabul merasiminden sonra da niyeti bu sualleri Beyzuman Hazretleri'ne tevcih edip cevabını almaktır. Halbuki bu gibi ziyaretlerde Beyzuman Hazretleri Türkçe konuşuyor ve Seyyid Sami Özcan da bir tercümlük yapıyor. Beyzuman'ın Türkçe konuşmasını Arapçaya, misafirin Arapça konuşmasını Türkçe'ye tercüme ediyor. Fakat kabul merasiminden sonra böyle olmadı. Bizimen Hazretleri yorganını biraz daha sırtına alacak ve ondan sonra başlayacak konuşmaya. Sonra Aleyh ve Şah bakacak ki başından sonuna kadar hazırlamış olduğu bütün sualleri sıravari bir tanzim içerisinde cevap verecektir. Daha o tevcih etmek imkanını bulamadan. Daha sonra da mülakattan sonra Ankara'ya gidecek ve bundan sonraki sayfayla ben emir alakasından arz etmek istiyorum ve burada şöyle diyor. Geçen sene, yani 1951 senesinde Türkiye ziyarete gelen Pakistanlı bir vekil 40 Eylül Üniversite talebesine kardeşlerim, ben alem İslam'da aradığımı Türkiye'de buldum. Bediüzzaman yalnız sizin değil, o bütün alem İslam'ındır. Ve yakın bir zamanda bütün İslam alemi onu anlayacaktır. Siz bunun eserlerine dikkatle bakın. Ben bunu 90 milyon insanlar içinde neşredeceğim. Benim alem İslam hakkında benim alem İslam hakkında pek çok endişelerim ve üstada pek çok soracaklarım vardır. Bir saat kadar yanında yalnız onu dinlemekle bütün endişelerim zahir olur. Bütün suallerime cevap aldıktan sonra şimdi Pakistan'a alem-i İslam'ın mukadderat hakkında büyük müjdelerle gidiyorum. Ben Türk'te İslam tarihini tetkik ettim. Evet, çok kahramanlar, çok İslam fedaileri ve çok vatanperverler gelmişler. Hepsi büyük fedakarlık ve kahramanlıkla millete, vatana hizmet etmişler. Fakat o hizmetlerinin neticesine layık oldukları mükafat onlara verilmiş. Her birisi birer mükafata mazhar olmuşlar. Fakat bugün üstad 20 küsur seneden beri bu milletin saadeti, dünyevisi ve uhrevisi için tarihi imkanı olmayan zulüm ve işkenceler içinde işte bu eserleri telif eleşir ederek bu millet içerisinde din aleyhindeki cereyanların intişarına mani olan Bediüzzaman'ın evinde bugün bir lambası bile yok. İşte o her şeyi terk ederek yalnız ve yalnız dine hizmet için çalışmıştır. Elbette alem İslam yakında böyle bir zat-ı eserleriyle tanıyacaktır diye aletle Şah-ı İslam âlimi mütefekkirinin takdir ve tahsimine mazhar olan. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin her suale cevap veren hayatıyla alakalı çok hatıralı hemen hemen hepimizin mahfuzatında mevcut. Ben şu konuyu da okuyarak bu bahse son veriyorum. Kıymetli kardeşlerim, Said Nursi 40 sene evvel İstanbul'dayken kim ne isterse sorsun diye harikulade bir inanat yapmıştı. Bunun üzerine o zaman meşhur alim ve allameleri Bediüzzaman hücresine kafile kafile edip her nevi ilimlere ve muhtelif mevzulara dair sordukları en müşkil, en muğlak sualleri Bediüzzaman duraklanmadan doğru olarak yapmıştır. Böyle hak ve hududu tayin edilmeyen, yani şu veya bu ilimde veya mevzuda kim ne isterse sorsun diye bir kayıt konulmadan ilanat yapmak ve neticede daima muvaffak olmak, beşer tarihinde görülmemiş ve böyle bir hatadır ve yüksek bir ilme sahip böyle bir insan dahisi şimdiye kadar zuhur etmemiştir. Asla ve müstesna. Hatta o zamanlarda Mısır Camii Eser Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahir Efendi İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde Kürdistan'ın Sarp Yarçın köyleri arasından gelerek İstanbul'da bulunan bir Bediüzzaman Said Nursi ilzam edilen İslam ilaması Şeyh Bahir'den bu genç hocanın Bediüzzaman'ın ilzam edilmesini isterler. Eser rektörü Bediüzzaman Hazretleri'ne sual tebliğ edecek. Bediüzzaman Hazretleri de sualin cevabını vermeyecek. Bu takdirde Bediüzzaman Hazretleri ilzam edilmiş olacak. Şeyh Bahit, İstanbul'un büyük müderrislerinin kendisine olan bu ricasını, bu teklifini kabul ederek Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı bir münazara zemini arar. Ve bir namaz vakti Ayasofya Camii'ne çıkıp halse Osmanlı Devleti zamanında cereyan ettiği için Ayasofya'da o zamanlar camiydi. Ve bir namaz vakti Ayasofya Camii'ne çıkılıp çayhaneye oturulduğunda bunu fırsat telafi eden Şeyh Bahir Efendi Bediüzzaman Said Nursi'ye hitaben "Mertebul fihakul Avrupa ve Osmaniye" yani Avrupa ve Osmanlı Devleti hakkında ne diyorsunuz? Fikrinin nedir? Şeyh Bahir Efendi Hazretleri'nin bu sualden maksadı Bediüzzaman Said Nursi'nin şerh olmayan bir bahru ummanı gibi bilmeni ve ateş bari zekasını tecrübe etmek değildi. Zaman istikbara aşiddeti hatasını ve idari alemdeki siyasetini anlamak fikrindeydi. Buna karşı Bediüzzaman'ın verdiği yap şu oldu. İnen Avrupa hamiletli İslamiye fesederi yememle ve inen Osmaniye hamiletli Avrupa'ya fesederi de eylen yememle. Yani Avrupa bir İslam devletine, Osmanlı devleti de bir Avrupa devletine hamiledir. Bir gün gerekli olacaklar. Avrupa bir İslam devletine, Osmanlı devleti de bir Avrupa devletine hamiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır. Bu cevaba karşı Şeyh Bahit Hazretleri bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı kanattayım. Fakat bu kadar bir şekilde bir tarzı ifade etmek ancak Bediüzzaman'a hastır demiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi ihbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş 1-2 sene sonra Meşrutiyet devrinde şair ise muharip çok adat-ı icibi ahsetmekte gittikçe Türkiye'de yerleştirmekte ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı gösterilen hüsnü alakalı bilhassa Bahriye Alman milletinde fevşeki İslam'ı kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir. Efendim bu metinlerden sonra ben bazı müşahedelerimi anlatmak istiyorum. Tabi saha ara bildiğine geniş, batıdaki İslami gelişmelere bir örnek olacak kadar bir özet yapmak istiyorum. Ben 1973 senesinde bir zaman Avusturya başkenti Viyana'da kaldım. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti tarafından inkılabi defalar ablukaya alınan muhteşem bir şehir. Söz konusu beldede Avrupa'nın ikinci büyük kütüphanesi var. Avusturyalılar ona bir Österreichische Nationale Bibliothek diyorlar. Avrupa'nın ikinci büyük millet kütüphanesidir. Söz konusu tarihte, yani 1973 senesinde bu kütüphanede mütercim olarak çalışan kıymetli bir abimiz vardı. O Türkçe'yi de benim gibi konuşuyor. Ayrıca 10 lisan daha konuşuyor. 11 lisan konuşuyor. Doktor İsmail Barış Bey. Bu kıymetli insanlar daha 1973 senesinde tarihi itibariyle Avusturya'da yaşanan İslamiyet'i 1973 senesi ve onu takip eden günlerde yaşanacak İslamiyet'te telif ederek 20-25 sayfalık bir mektup kaleme aldık. Ben kısaca şu kadar ifade edeyim. 1925 senesinde İmparator Ferdinand ve hepsi de Avusturya'nın en küçük eyaleti olan Burgenland eyaletinde yaşayan ve hepsi de Hanefi fıkhında olan Müslümanlara benden dininizle alakalı bir arzunuz varsa söyleyiniz, onu aynı yerine getireceğim diyor. Ve literatüre indiğiniz zaman hakikaten İmparator Ferdinand'ın Burgenland'ı Müslümanlara gönüllerince hizmet ettiğini kayıtlar ifade ediyorlar. Böylece 1825'ten Birinciyen Harbi'nin inkılap ettiği 1914 senesine kadar Burgenland eyaletindeki Müslümanlar gönüllerince yaşadılar. Fakat Birinciyen Harbi'nin inkılap üzerine bu cüriyet bir anda sona ermiştir. Daha sonra Türkiye'den türlü düşüncelerle yurt dışına gidenler çoğaldı. En çok da işçi mübadeleleri şeklinde. Ve dolayısıyla biz Avusturya'da yaşayan Müslümanların da müşterek ihtiyaçlarına tercümanen böyle mufassal bir dilekçe kaleme aldık ve bu dilekçeyi de parlamentoya takdim ettik. Maksadımız Avusturya hükümetinin İslam dinini kanun seviyesine kabul etmesi idi. İlk çalışma böyle başladı ve daha sonra da mesut netice 1977 senesinin sonlarına doğru takip ettik. Bitişle alakalı kısacık birkaç kaydeler hatırayı özetlemek istiyorum. 1977 senesinin sonlarında Viyana şehir merkezinde adı Vergator Gasse olan caddede bir İslam cemiyeti kuruldu. Ve cemiyetin açılış programına da dünya çok farklı ülkelerinden dini hizmetlerle alakalı zevat davet edildi. Türkiye'den o günlerde Viyana Şehir Başkanlığı'nın da tasarrufunda bulunduran Devlet Bakanı Hasan Aksaray Efendi Viyana'ya geldi. Profesör Ettabahi ve Şeyh Muhammed Sufi, bunlardan birincisi Mısır Eftat-ı Şeriye Bakanı'ydı. İkincisi de aynı vazifeyi Libya'da yapıyordu. Onlar da geldi ve başkanlar da geldiler. Ve ümidin fethinde bir iştirak oldu ve nihayet cemiyetin açış günü geldi. Haliyle Viyana'da bu kadar farklı ülkelerden bakan seviyesinde kabiliyetlerin bulunması, Avusturya bakanlarının da iştirak etmesine vesile olur. Hakikaten Viyana tarihi bir gün yaşadı ve o gün güzel konuşma yapanlardan birisi de Viyana Belediye Başkanı Leopold Franz'tı. Bu adam daha sonra Dışişleri Bakanı olacak. Sonra da Millet Meclisi Başkanı olacaktır. Henüz Viyana Belediye Başkanlığı döneminde Leopold Franz konuşmasında Viyana kuşatmasıyla alakalı tarih hadiselerle temas ettiği ama başta Viyana, sonra Avusturya'da bulunan Müslümanların hayatlarından örnekler verdi. Ve güzel konuşmasında müminleri daima böyle şadohandan edildi tabirler kullandı. Konuşmasını bitirdiği zaman da cemiyetin başkanına toplanan kalabalık önünde ilk masraflara iştirak etmek üzere 200 bin şilinlik Avusturya parasıyla alakalı çekini verdi. Akşam yemekte iki Avusturyalı bakanın konuşması dikkati çekiyor. Bunlardan birisi Hristiyanlık Müessesesi'nin meclisteki önderi Kardinal König, diğer de zamanın milletin bakanı Sinivas'tır. Şimdi Kardinal König Sinivas'a Avusturya'da çok Müslümanlar var. Eğitim çağında çocukların sayısı da çoktur. Herhalde bunların anne babaları senden İslam dinine alakalı bazı eğitim tarzıyla çalışmalar rica ederler. Ben şahsen Müslüman çocuklarının dinlerini öğrenmeleri alakalı vaki bütün tekliflere daima İsveç cevap vermenizi tavsiye ediyorum dedi. Ben çok farklı derdelerde ve Sinivas'ın Milletin Bakanlığı yaptığı dönemlerde Müslümanlarla görüştüm. Avusturya'da herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ve nihayet Gardatürk gazetedeki İslam cemiyeti ile alakadar olanlar da bazı hukukçular nezdinde adına statü tabir ettikleri bir kanun maddesi hazırlamışlardı. Söz konusu maddeyle cemiyetin açılışı münasebetiyle misafir bakanlara verdiler. Onlar da akşam yemeğinde söz konusu emaneti Avusturyalı bakanlara verdi. Aynı hafta içerisinde parlamentoda gündem mevzu haline geldi. Ve hakikaten Cenab-ı Hak duaları kabul etti ve herhangi bir kelimesi bile değişmeden statü anlıyla ek madde halinde anayasaya girince ilk defa Avrupa'da Avusturya kanun seviyesinde anayasaya ilhak edilen ek bir madde ile İslam dinini tanımış oldu. Bu aynı zamanda şu manaya da geliyor. Şimdi onlar parlamentodan ayrılan bütçeyle de ülkelerindeki Müslümanların tüm ihtiyaçlarını cevap vermek üzere bir nezimde kabullenmiş oluyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da bu çalışmayı daha sonra Belçika aynen yerine getirdi ve derken Avrupa'da İslamlaşma faaliyetleri başladı. Bir mukaddime yapmak istiyorum. Böyle tarihi göz önüne getirirsek görürsünüz ki bir zamanlar Osmanlı Devleti doğudan Avrupa'yı olabildiğince kucakladı. Batı'dan da aynı şeyi Endülüs Emevi Devleti yapmıştı. Ancak arada Osmanlıların hududundan Endülüs Emevi Devleti'nin hududuna kadar şöyle mutabasık bir mekan kalmıştı. Daha sonra işte başta Türkiye olmak üzere farklı İslam ülkelerinden çalışmak düşüncesiyle Avrupa'ya çok miktarda insan geliyor. Daha 1971 senesinde Türkiye'mize gidenlerin adedi hiçbir zaman Federal Almanya'da 3 milyondan daha da aşağı değildi. Dolayısıyla bu gidiş öylesine bir gidişti ki çok geçmeden siz artık Avrupa'nın bütün ülkelerinde isterseniz bir köyde yaşayınız, daima Müslümanların onlarla beraber olduğunu göreceksiniz. Aynı köyde, aynı şehirde, aynı kasabada beraber yaşıyorlardı. Fabrikada ve alakalı yerlerde beraber çalışıyorlardı. Böylece Batı insanı İslam diniyle alakalı müesseseleşen ve giderek bir organize içerisinde tahakkuk eden İslamiyet'i bütün vücudelerde tanımak imkanını buldular. Yani inşa edilen camiler, Kur'an kursları, tasavvuf mensubu olan kardeşlerimizin inşa edilen tekkeler, açılan medreseler, radyo televizyon programları ve daha umum bir ifadeyle kitle haberleşme vasıtası diyeceğimiz radyo, televizyon, gazetede kitap gibi unsura varıncaya kadar çok cihetlerle Batı insanı İslamiyet'e karşıladı. Namaz kılan mümini temaşa ediyordu. Ramazan geldiği zaman onların oruç tutarını müşahede ediyordu. Bazen öylesine azim bir cemaatle namaz kılınıyordu. Mesela bütün Batılıların hayranlıkla temaşa ettikleri en güzel bir tabloyu daha ben 1971 senesinde Berlin'de ve Rabbi Emirat olan Tumtum Halle dediğimiz büyük meydanda görmüştüm. Bir Ramazan bayramında 70 bin kişiyle beraber namaz kılmıştı. Dolayısıyla bu gibi kalabalıklar bazen açık araziye taşıyor ve bir de bakarsanız tamamen trafik duruyor. Babatı insanı her şeyi sanki unutuyor ve gözünün önünde 30 bin, 40 bin, 50 binlik böyle azim cemaatler halinde müminlerin hem beraber eda ettikleri namazı takip ediyordu. Şimdi elbette o muhteşem kubbesi minaresini cami temaşa edenler yahut böyle eda edilen salat-ı kübra şeklindeki muhteşem cemaate eda edilen namazı müşahede edenler düşünmekten kendilerini alamadılar. Şimdi Batı Hristiyanların hareketidir. Her yerde alabildiğine kiliseler var. Ama boş. Herhangi bir cuma günü Batı'da ister Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, ister Fransa, İngiltere, Amerika nereye gidersen gidin camiler alabildiğine doluyor. Hatta öyle beldelerde cami bu kadar büyük olmasına rağmen yine de cemaate kafi gelmeyince caddeye taşıyor ve trafiği durduruyor. Şimdi Batı insanı Müslümanların bu kadar çok camiyi doldurmalarını temaşa ederken peki Hristiyanlar niçin kiliseye gitmiyorlar? Müslümanlar cuma günleri saatler boyu hoca efendileri, vaaz efendileri dinlerlerken kendileri niye papazlar, rahipler, rahibeleri dinlemiyorlar? Ve Müslümanlar günlük hayatını Kur'an-ı Azimüşşan'a göre tarif ederken aynı şeyi niçin Hristiyanlar İncil'e göre yapmıyorlar? Batı insanı bu meseleleri düşündü. Kültür seviyesi fazla, mektebi fazla. Dolayısıyla beraber yaşadığı Müslümanın hayatındaki bütün bu güzellikleri müşahede ederken o bu hakikatleri düşünmekten kendisini alamadı. Çünkü cami bir yerde değildi, 10 yerde değildi, 20 yerde değildi. Nereye gidersen gidin cami vardı. Erzincan gibi bir şehirde 20 tane cami var. Yürüdüğünüz zaman 10 dakika sonra bir camiye ulaşıyorsunuz. Bu camiye cuma günleri buluyorum. Ramazan ayı gelince bütün bir Ramazan eda edilen teravih namazlarına bakıyor. Cuma'dan ve teravihten boşananlara bakıyor. Ve dolayısıyla müminlerin İslami vecibeleri yerine getirmesi Batı insanların her ülkede İslamiyet'e davet ediyor diyor. Bunun neticesinde de çok kısa zamanda büyük gelişmeler meydana geldi. Şimdi Batı'da zaman zaman kaleme alınan makalelere baktığımız zaman şunu diyorlar. Her 100 Batı insanından 36 tanesi Nur Risale'lerin farklı dillere yapılan tercümelerini okumak suretiyle. Müsaade etseniz ben bu arada kısaca ve biraz daha akademik manada bir özet yapmak istiyorum. Şimdi Risale-i Nur'dan anlatan çalışmalarından birkaç maddede özetleyebilirim. Birincisi, Nur Risaleleri Batı dillerine tercüme ediliyor. Hakikaten bu da çok enteresandır. En önce bu işi yapan İngiltere'de İngiliz asırlı Harvard Beyefendi, şu anda Amerika, California, Harvard Üniversitesi'nde bulunuyor. Risale-i Nur'dan birçok cüzdanını İngilizce tercüme etmiştir. Daha bu işleri yaparken zaman zaman Türkiye'de geliyordu. Ben o zamanlar İslam Üniversitesi'nde talebeydim. Bir münasebette talebe dersinde Halil Aykar'a bir sual tercih ettim. Dedim ki siz çok farklı insan biliyorsunuz. Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca, Almanca, Fransızca, Rusça, ana dilde İngilizce. Bu dillerden birinden diğerine de tercümeler yapıyor. Bununla beraber çoklukla Risale-i Nur'ların tercihinizin sebebini öğrenebilir miyim? Halil Aykar Beyefendi dünya insanının içinde bulunduğu buhranı nazara verdi. Sonra üslup itibaren bu risalelerinden bahsetti. Yani Büyüzülen Hazretleri dünya insanını önüne almış, onun muhatap edebileceği, onun anlayabileceği tarzda eserlerini onun noktayı nazarına göre tehlif etmeye muvaffak olmuştur. Onun içindir ki, mesela dünyada yaşayan Müslümanların hakikaten adına tahkiki iman dediğimiz, sönmez ve söndürülmez bir imana sahip olmasını arz ediyorsa, bu risaleleri farklı diller konuşan Müslümanların dillerine tercüme etmeye mecburuz. Keza İslam dininin dışında kalan insanlara da ilahi hidayette nasipdar olması için Nur Risalelerini yine onların dillerine tercüme etmeye mecburuz. Hatta Aykut Kübra Risalesi'ni Türkçe aslında İngilizce tercüme etmeye karar verdiği zaman o zaman hayatta olan Mehmet Tahir Ağabey'e güzel bir mektubu yazmıştı. Yaklaşık mektubu kısa ama şu mealdeydi. Muhammed Ağabey'in Muhammed Tahir'i Efendi'ye Allah'ın avni inayetiyle Ayet-i Kübra Risalesi'nin Türkçe aslından İngilizce tercüme etmeye karar verdim. Allah'a dua ve ümidim olur ki bu risale inşallah bir kısım müminlerin tahkiki imana kavuşmalarına vesile olacak. Nice insanların da inşallah ilahi hidayetten nasipdar olmasına vesile olacaktır. Rabbinin beni bu büyük hizmete muvaffak etmesini dua eder. Kardeşlerimin dualarına da dahil olmamı ümit eder. Ve sizin de manevi müzaharetlerinizi istirham ederim. Vallahu müsa'an ve aleyhi tevekkeltü diye mektubunu bitiriyordu. Daha sonra bu çalışmayı çok dert yaptılar. Şu anda federal alamayan çok yerlerinde, nice kardeşlerim Fener Mektubiyat'ın yaklaşık olarak 4'te 3'ünü Almanca tercüme ettiler. Biraz önce Abdullah abinin de beyan ettiği gibi, Risale-i Nur'ların şu ve bu dindeki tercümesini okuyanlar, oradan aldıkları bir feyiz, lezzet ve zevkler, aynı işi kendi ana dillerine yapmak üzere müthiş bir faaliyetin içerisine girdiler. Ve bu çalışma şu anda dünyanın her yerinde devam ediyor. Mesela Berlin'de Ahmet Abdullah diye bir kardeşimiz vardı. Henüz Risale-i Nur'ların Uğret-i İhlas Risale'leri İngilizce tercüme demiş ve o gün bir müsaade bana İngiltere'den gelmişti. Ben onu hemen gidip Ahmet Abdullah'a verdim. Bu kardeşimiz Pakistanlıydı ve kendisi Roland Offset makineleri üzerinde doktora çalışması yapıyordu. Kitabı verdi ve ben şu tutkakla hareket ettim. Daha sonra kendisiyle telefonla görüşmemizde Büyüzülen Hazretleri bu Risale'yi Pakistan halkı için yapmıştır. Derhal bu eseri Urduca tercüme etmemiz lazım diyordu. Ve nihayet birkaç gün sonra Ahmet Abdullah söz konusu eseri İngilizce'den Urduca'ya tercüme edecek. Tercüme edilen eser Amerika'daki bazı Pakistanlı kardeşlerine tasarına geçtikten sonra da Pakistan'dan kabul edilecektir. Mesela dünyada 70-80 milyon kadar Müslümanların konuştuğu Gujarati diye bir dil vardır. Sultan Akhtar-Fakhr İngilizce'den Gujarati lisanına bu risaleleri tercüme edecektir. Daha okul döneminde bizim hükümetin bir arkadaşımız vardı. Şu anda kendisi Almanya'da Münih'te Freiburg Camii'nde hayatını İslam hizmetlere vakfetmiştir. Adı Ahmet von der Ter. Hamid Bey yaptığı İngilizce tercümeyi Fursun Bullahi'yi okuduktan sonra bu eseri oturmuş ve Michel Fidrati Sukut Hayes diye Almanca'ya tercüme etmiştir. Nihayet bir gün fırsat bulan ve nihayet Türkiye'ye gelen ve Diyarbakır'da bulacağımı ziyaret eden İhsan Kasım Essali adında Kertlikli ağabeyimiz Nur talebeleriyle tanışacak ve bu güzel tanışma onun Nur Risalelerine tanımasına vesile olacak. Daha sonra Kıbrıs adında memleketine dönecek. Şu anda artık dünya Müslümanları Bizim Hazretleri'nin talebine ilaveten İhsan Kasım'a ve Bahtiyar arkadaşlarının hep beraber muvaffak olduğu Arapça tercümeler okumak suretiyle onlar da Nur Risalelerine istifade etmek imkanlarını bulacaklardır. Şu anda mesela Malezya'da Gençlik Rehberi'nin Malo diline tercümesi devam ediyor. Cafer Bilik kardeşim bu işi yapıyor. O da okumuş. memnun olmuş ve nihayet böyle bir vecibi üzerine almış ki şu anda bununla alakalı çalışmalar devam ediyor. Yani şu anda bu risaleleri dünyada çok farklı dillere tercüme ediyor. İki, gerek Türkiye'mizden, gerek Batı insanlarından, üniversitelerde master ve doktora çalışması yapanlar Nur Risaleleri ile alakalı çalışmalar yapıyorlar. Mesela Mısır'ı bir kardeş sene önce Rizvan Hazretleri ile alakalı yapmış olduğu doktora çalışması böyle bir kitap hacmi içerisindedir ve kitap neşredilmiştir. Şu anda Fransa'da, Paris'te bir Fransız Lisesi'nde edebiyat öğretmenleri çalışmaları devam eden Mehmet Karadesi'nin bir kardeşimiz önce Tabiat Risalesi'ni Fransa'ya tercüme ederek daha sonra Büyük Sözleri bir de edebiyat unsurları bakımından inceleyerek iki çalışma yapmış. Bu çalışmalardan birisi master tezi, diğeri de doktora tezidir. Bu arada Batı insanlarının Rizvan Hazreti'ye alakalı daha da akademik çalışmaları devam ediyor. Onun en güzel örneklerinden birisini İtalyan asıllı Profesör Anna Masala veriyor. O dünyanın değişik ülkelerindeki Türkiye'nin ensüle alakalı çalışmalara daima Nur Risalelerinden bazı konuları hazırlamak suretiyle iştirak etmiş ve yaptığı bütün bu çalışmalar onu İtalya'da Ordinas unvanına getirmiştir. Anna Masala'nın Rizvan Hazretleri alakalı iki eserinden birisi Roma Üniversitesi yayınları arasında, diğeri de Napoli Üniversitesi yayınları arasında çıkmıştır. Şu anda da Rizvan Hazretleri'nin hayatını 500 sayfa halinde yazma çalışmaları devam ediyor. Biraz sonra kısaca temas edeceğim gibi farklı ülkelerde İslam merkezleri vardır. Bunlar kendi vatandaşlara muhatap oldukları zaman Nur Risalelerinin kendi dillerine yapılan tercümelerinden istifade ediyorlar. Zannediyorum 1974 senesindeydi ve Japonya'da Hokkaido bir şehir var. Bu şehirde 19 sene İslam cemiyetinin birleşmesiyle bir federasyon meydana gelmişti. Meyve Risalesi İngilizce tercüme edildiği zaman federasyon başkanı yeniden Hokkaido'da 15 bin bir İslam'ı tebliğ programı hazırlamış ve bu eser mütaddit min Japonlar tarafından incelenmiş ve 15 günlük yer yer şehrin farklı kapalı salonlarında yapılan toplantılarda bu ülkede bulunan insanlardan, o şehirde bulunan insanlardan toplantı icabet edenlere İslam'la alakalı bilgiler verilmişti. Dolayısıyla şu anda Nur Risale alakalı bu çalışmalar devam ederken bu arada da dünyanın her yerinde Medrese-i Nuriye dediğimiz işte bu gibi binalar alabilmeye devam ediyor. Geçenlerde Stuttgart'ta Almanya Stuttgart adımlan kardeşlerimiz bir kompleksi 20'den 150 bin liraya satın aldılar. Biraz ileride de Bankenstadt'ta bir apartmanlar için 40 bin marka satın aldılar. 130 kilometre daha uzakta Mannheim'da bir kompleksi 40 bin marka satın aldılar. İkinci birisini Mannheim Üniversitesi civarında aradılar fakat çok arabalara rağmen arzu ettikleri yerde arzu ettikleri binayı bulamayınca şimdilik söz konusu üniversite talebelerinin Nurlardan istifik olması düşüncesiyle bir medrese kiraladılar ama aramaya devam ediyorlar. Daha önce hem Köln'de mülkiyet hakkı alınmıştı ve bir zamanlar fiyatların fevkalade ucuz olduğu dönemde de Berlin'de bir kompleks satın alınmıştı. Yani böyle kocaman bir cümle kapısından salona girdiğiniz zaman karşı 7 katlı matbaa binasıdır. Sağ tarafınızdaki ise bazı hususi hizmetlerde geriye kalan hanımlar dershanesidir. Sonra geriye kalan iki bina ise şu anda kira verilmiştir. Böyle bir kompleksi şu anda Berlin'de almadığım için yaklaşık olarak 4 milyar lira kadar bir para ödemeniz lazım geliyor. Ben hep geçenlerde Hollanda Ayıntofu'nda da bir zaman sayfası baktı diye Kadar Ablanı Kurudan Vakfımız adına tescil edilen bir kapalı bir basketbol sahası 250 bin marka mal oldu. Tadilattan sonra güzel bir medrese haline geldi. Bu çalışmalar Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya ve Amerika veya İngiltere ve uzak bölgelerimiz zamanda o ülkelerden ve nihayet Avustralya'da dünyanın her yerinde giderek artıyor. Efendim şimdi bu çalışmalar Batı insan için çok önemlidir. Çünkü Batı insan İslamiyeti bir bakıma müşteri mantığıyla inceliyor. Size sualler soruyor ve siz onlara sual verene onları ikna edercesine cevap vermek mecburiyetindesiniz. Neden diyor, niçin diyor, soru soruyor. Zaten Risale mükürriyetinin de mükemması, yani dinin hakikatlerini izah ve ispat etmektir. Onun için diyor ki, Batı insanı Allah'a iman, Peygamber'e iman, Kur'an'a iman gibi erkan-ı imane tarif eden meselelerde sual tercih ettiği zaman bizim için en kolay olan mesele hemen onun sana cevabı olan mahiyetteki bu Risale'den alakalı yeri alıp ona vermek olur. Eğer ilahi derken nasip varsa o da İslamiyetini kabul ediyor. Ben 1971 senesinde bir uçtan bir uca bütün Almanya'yı dolaşmama rağmen sadece İslamiyet'i kabul eden 7 kişiyle karşılaşmıştım. Bunlar da 2. Harbi'nin geriye kalan bazı yanılardı. Onlardan bazıları 2. Harbi öncesini Federal Almanya'nın fevkalade Müslümanların bulunduğunu iddia ediyorlardı. Fakat 2. Harbi'nde Avrupa'daki ceset sayısı 55 milyondur. Ve Federal Almanya'da Hitler'in politikası cepheye etkilenler umumiyetle Müslümanlardır. Öyle anlaşılıyor. O muazzam kitlenin çoğu şehit envarı kaybetmişlerdir. Ancak 1971'deki bu yeni rakam süratle artmış ve bugün yer yer İslam merkezlerinin verdikleri farklı malumatlara dikkat ettiğimiz zaman artık Avrupa'nın biraz da Fransa, Almanya, Hollanda gibi Müslümanlara daha çok olumlu bir ülke geldi ama o ülkenin insanlarına İslamiyet'i kabul edenlerin adedi hemen hemen 1 milyonun üzerine çıkmıştır. Geçen sene Aralık ayında Fransa'da bir istatistik vardı. Anası babası Fransız olduğu halde İslamiyet'i kabul edenlerin adedi 1 milyondan daha fazlaydı. Federal Almanya ve Hollanda'daki Müslümanların, yani Alman asırlı, Telemet asırlı Müslümanların İslam merkezlerine müracaat ettiğimiz zaman bu rakamın daima Fransa'daki rakamın çok daha fazla olduğunu onlar ifade ediyorlar. Ancak Hollanda'da, mesela İsviçre'de veya Almanya'da veya Belçika'da acaba bu ülke insanlarından hakikaten kaç kişi İslamiyet'i kabul etmiştir? Benim müşahedelerimin üzerinden net bir rakam vermek mümkün değildir. Çünkü bir devlet istatistiği ben müşahede etmemişim. Ancak geçenlerde bazı basında Fransa'daki bir istatistiğin neticesiyle Fransa'nın asıl Müslümanlar adedi 1 milyon üzerindedir deniyor. Ama şurası muhakkak değil. Siz zaman zaman onların kendi aralarında yaptıkları toplantılara katıldığınız zaman bir başlangıç noktasından itibaren bugüne nasıl geldiklerine dikkat ettiğiniz zaman görülecek ki Avrupa'daki İslamlaşma faaliyeti alabildiğine fazla. Hatta bazı gazeteler ta ötelerden beri Avrupa insanının çoklukla İslamiyet'i kabul etmesinin neticesinde Avrupa meydana gelecek olan gelişmelere Hristiyanlık müessesesi ve Hristiyanların kafasını dikkatmiş etmiş. Daha 1970-72 senelerinde bu gelişmelere mani olunmasını arzu ediyoruz. Fakat ben burada ehemmiyetine verdiği bir şeyi bilhassa tevarüz ettirmek istiyorum. Yani Avrupa'da Batı demokrasisi öyle bir şeydir ki siz İslam'a hizmet etmek istediğiniz zaman programınızı kendiniz yapacaksınız. Yani cami inşa edebilirsiniz, tekke zabi inşa edebilirsiniz, medrese inşa edebilirsiniz, okul açabilirsiniz, radyo ve televizyonda konuşabilirsiniz, dergi, gazete, kitap çıkartabilirsiniz, konferans seminer verebilirsiniz, matbaa açabilirsiniz. Yani siz İslam'a hizmet etmek istediğiniz zaman alakalı kanunlardan istifade etmek suretiyle hedefinize yürür gidersiniz ve sizi bu çalışmanızdan men edecek olanlar bahseder yoktur. Dolayısıyla bu tarihten hareket ettiğiniz zaman mesela ben ilk gittiğimde 1971 yılında bakıyorum mesela Almanya'da zaman zaman hakikaten Almanca bilen müminlere ihtiyaç duyuyordum. Fakat maalesef bulamıyordum. Sonra anladım ki günümüzde İslam dünyası Batı insanına İslamiyet'ini tebliğ etmekte maalesef hayatta bulamamıştır. Ama Cenab-ı Hakk'a binden hamdolsun ki artık orada doğmuş, çoktan üniversiteleri bitirmiş, hayata atılmış, ciddi mesuliyet taşıyan her ülkede kabiliyetler var. Bunlar ülkenin durumuna göre o ülkenin dilini ana dil seviyesinde konuşuyorlar. Almanca konuşuyorlar, Felemençe konuşuyorlar, İngilizce konuşuyorlar. Ve bulundukta ülkenin dilini ise onu konuşuyorlar, bunu ana dil seviyesinde konuşuyorlar. Dolayısıyla şu anda artık bizim önümüzde dil ile alakalı bir problem yoktur. Yani istediğimiz yerde, istediğimiz gibi Almanca, Fransızca, İngilizce, Felemençe konuşan kardeşlerimiz vasıtasıyla tebliğin şartlarını yerine getirebilir ve o istikamette hareket edebilir.